بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet, bugünkü konumuz kardeşlerim, kâhinler ve onların benzeri kimseler, onlar gibi hareket eden kimseler hakkında gelen naslar, yani ayet ve hadisler, bunların yaptığı işin, yaptığı amelin ne kadar tehlikeli olduğuna dair ayet ve hadisleri vereceğiz. Onlarla ilgili açıklamaları yapacağız inşallah. Kâhin, daha önce de söylediğim gibi, gaybi bilgilerden, yani bilinmeyen, Allah Azze ve Celle'nin bildiği ama insanların bilmediği şeylerden haber vermeye çalışan kimselere kâhin deniyor. Daha önce, yani İslam gelmeden önce Araplar arasında bu kâhinler çok yaygınmış. Her bir mahallede bir kâhin bulunurmuş. Bunlar cinniler vasıtasıyla, yani şeytanlar vasıtasıyla bir takım haberleri semadan, gökyüzünden, melekler arasında dolaşan, onların vazifesi olan bazı işleri almaya çalışıyorlar ve onu kâhine, yani insandan olan böyle gaybi bilgilerden haber vermeye çalışan kimseye bildiriyorlar. O da diğer insanlara, yani mahallesindeki kendisine gelen, kendisinden soru soran kişilere haber veriyor. Kâhin bu işlerle meşgul. Yalnız kehanet sadece bununla kalmıyor. Kehanet gaybi bilgilerden haber verme olduğu gibi bir de hesabi olan şeyler var. Yani güneşle ilgili, ayla ilgili, yıldızlarla ilgili bir takım hesaplamalar yapılarak, mevsimlerle ilgili bazı şeyleri açıklayarak, vakitlerle ilgili bir takım hesaplamalar yaparak bazı bilgiler vermek, ki bu hesaba dayalı bir şeydir. Bu kehanet, şirk olan, küfür olan kehanet değil. Buna zaten kehanet de denmez aslında. Ama kehanet kavramının içerisinde, kelimesinin içerisinde bu da giriyor. Buna hesap ilmi de deniliyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani yıldızlarla ilgili, hani geçen hafta gördük ya, kim men ektesebe min ilmin nucumi fekad ektesebe min ilmis sahri. Kim yıldız ilminden bir şey elde eder, alırsa muhakkak ki sihir ilminden bir şey almıştır diyor. Yani sihirle uğraşmıştır. Bu haram olan, insanı küfre götüren sihir ilmiyle iştigal etmiştir. Ondan bir şey almıştır demek istiyor. Dolayısıyla bu hesabi bir takım bilgiler, yani yıldızlara dayalı olarak, güneşe, aya dayalı olarak bazı hesaplamalarda bulunma, bu kehanetten değildir. Kahinlik değildir, hesabi bir şeydir. Buna da zaten hesap ilmi deniliyor. Evet. Ama asıl kehanet, mesela yeryüzünde şurada deprem olacak, burada sel olacak, şöyle şöyle hadiseler olacak, şöyle bir çocuk doğacak, özellikleri şu olacak gibi, İnsanların başına şöyle bir bela gelecek, şöyle bir hastalık gelecek, musibet gelecek. Yahut da şu insan şunları elde edecek, zengin olacak gibi ileriye yönelik bir takım kehanetlerde bulunmak, bilgiler vermek, bu işte sakıncalı olan, haram olan kehanetlendir. Müslüm'ün rivayetinde, Sahih-i Müslüm der, rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı zevcelerinden rivayetle Men ete arrafen. Her kim arrafa giderse, arrafla kastedilen falcıdır. Fal bakan kimse. Bu ister fincanla olsun, ister el okuyarak olsun, isterse kumlar üzerine çizgiler çizerek, hatlar çizerek, şekiller çizerek olsun veya herhangi bir şekilde başka bir şeyle gelecekten haber vermek şeklinde olsun. Bu gibi insanlara, bu gibi kadın veya erkek fark etmiyor. Bu gibi insanlara giderse, feselehu an şeyin ve ondan bir şey sorarsa, fesaddaqahu bima yaqul ve söylediği şeyi de doğrularsa, lem tuqbel lehu salatuhu salatun 40 yevmen. Onun namazı 40 gün kabul edilmez diyor. Allahu ekber. Yani bir insan Arraf'a gidecek, ondan bir şey söyleyecek ve onu tasdik edecek. Ondan sonra ne kadar namaz kılarsak, 40 gün namaz kıldığı sürece namazı kabul edilmiyor. O kadar tehlikeli. Evet. Şimdi burada kim Arraf'a gider, yani falcıya gider de bir şey sorarsa ama söylediklerini tasdik etmezse bu kimsenin durumu haram işleyen bir kimse gibi. Bu insan haram işlemiştir. Yani o falcıya gitmek ve bir şey sormakla haram işlemiş konumundadır. Tehlikeli bir iş.
Namazda bir şey yok.
Evet.
Namazda bir sıkıntı yok.
Geleceğim. İkincisi, birincisi bu yönüyle. İkincisi, her kim soru sorar da ve tasdik ederse, yani şeyin Arraf'ın, o falcının söyledikleri şeyi ileriye yönelik gaybi bilgiler hususunda tamam sen doğru söylüyorsun şeklinde tasdik de bulunursa, kabul ederse, kalben veya lafzan değil, fark etmez. Bu durumda bu kimse Kur'an'ı yalanlamıştır. Nasıl yalanlıyor? Allah Azze ve Celle قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهِ De ki göklerdeki ve yerdeki gaybi ancak Allah bilir. Bu kimse eğer bu arrafı doğrularsa, yani bu falcı kimseyi tasdik ettiği zaman Allah'ın dışında ey falcı, ey işte kahin, sen de bilebilirsin demek istiyor. Demek ki sen de biliyorsun demek istiyor. Dolayısıyla bu kimsenin durumu çok tehlikeli. Kur'an'ı yalanlamıştır ve falcıyı tasdik etmiştir. Bu kimsenin namazı 40 gün kabul edilmez. Üçüncü bir kısım, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi, falcıya bir kimse gider de doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye imtihan etmek için, onu sınamak için bir şey sorarsa, ama bu kimsenin tabi imanı kuvvetli olması gerekiyor. Burada belirtmemiş ama öyle sıradan bir insan giderse o sıradan bir insanın kalbine mutlaka bir fitne atacak. Eninde sonunda onu belki de inandıracaktır. Hele bir de sihir varsa kendisinde, beyan var. Yani geçen hafta öğrendik ya, inne minel beyanile sihran. Açıklama yapmak, beyanda bulunmak, insanları etkileyerek konuşmak sihirdendir diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bu şekilde etkileyici bir konuşmayla konuşursa sihirlenir. Yani onun sözünden etkilenir. Dolayısıyla dini hususunda fitneye düşer. Onun için dinini bilen, imanı kavi, güçlü olan bir kimse gider de onu ihtibar etmek için, yani sınamak için bir şeyler sorarsa bunda bir şey yok. Bunda bir beis yoktur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad adında bir adam var. Aleyhisselatü Vesselam döneminde. İnşallah Müslüm okuduğunuz zaman onunla ilgili detaylı hadisleri okuyacaksınız. Buhari'de de var. Bu İbn-i Sayyad, sahabilerden bazıları bunu deccal zannediyorlar. Bir takım özelliklerinden dolayı. Bu kahinlik yapan bir adam aslında. Deccal zannediyorlar ama deccal değil. Mesela aleyhissalatü vesselam bir gün bu adamın yanına uğruyor, çocuklarla beraberken çocuklar dağılıp gidiyorlar. Bu adam kalıyor, İbn-i Sayyad denen adam, ve ona benim diyor gizlediğim bir şeyi var içimde demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu biliyor musun diyor. O da diyor ki duh. Yani bununla kastedilen Duhan suresi. Açıklamalara göre hadiste bu yok da belki de başka hadislerde vardır şu an bilmiyorum. Ama açıklamalara göre Aleyhisselatü Vesselam yanındaki ashabına bu İbn-i Sanya'da giderken Duhan suresinden bahsediyor. Ondan sonra bunu da İbn-i Sayyad anlatıldığına göre herhalde şeytanlar vasıtasıyla bu haberi alıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam ile sahabeler arasındaki bu konuşulan şeyi alıyor. Duh diyor. Sadece ilk kısmını şeytanlar alıp kaptıkları için Duhan suresinin del ve ha harfini Aleyhisselatü Vesselam'a sizin konuştuğunuz, gizlediğiniz şey Duhan suresidir demek istiyor aslında. Duh diyor. Aleyhisselatü Vesselam da kahrolası diyor. Haddi aşma, haddini aşma diyor. Yani adamın bir takım şeyleri kullandığı, kehanet ve falcılık gibi bazı özelliklerde bulunduğu anlatılıyor. Hatta bazı hadisler İbn-i Sayyad'ın deccal olmadığını anlatıyor. Şöyle ki bu demin anlattığım kıssada Aleyhisselatü Vesselam hani geliyor da benim gizlediğim şey biliyor musun dediğinde duh diyor. Yani Duhan suresini kasteder gibi sanki. Şey de diyor ki Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh bırak da şunun kellesini uçurayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam da sen eğer bunu deccal olarak öldürmek istiyorsan sen deccali öldürmeye muktedir olamayacaksın. Güç yetiremeyeceksin diyor. Çünkü neden? Deccali kim öldürecek? İsa Aleyhisselam. Deccal zannediyorlar. Bazı özelliklerinden dolayı. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas bununla yolculuk yapıyor. İnsanlar bunun hakkında konuşuyorlar, ediyorlar işte şöyle adam böyle adam diye tereddüt ediyor. Böyle endişeleniyor. Ve bu İbn-i Sayyad da diyor ki sen diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmedin mi? Deccal denen adam diyor. Yani halk benim hakkımda Deccal diyor, korkma demek istiyor. Deccal denen adam diyor Mekke'ye, Medine'ye uğramayacak. Ben Medine'de doğdum ve Mekke'ye gidiyorum. Bak benden korkma. Ondan sonra Deccal'ın oğlu olmayacak diyor. Oysa ki benim çocuğum var diyor. Benden niye çekiniyorsun diyor. Ondan sonra rahatlayınca Sa'd bin Ebu Vakkas yahut da Ebu Vakkas denilen sahabi sonra diyor ben diyor neredeyse iyice kani olmuştum. Bana dedi ki ama diyor ben diyor bu İbn-i Sayyad denen adam Deccal'in nerede olduğunu nasıl olduğunu bilirim diyor. Yani böyle söyleyince artık ondan şey yapıyor, uzaklaşıyor. Yani bu adamda bir şeyler var demek istemiyor. Bazı şeylere göre de açıklamalara göre bunun yani Müslüman olarak sonradan işte hayatını tamamladığı söyleniyor. Hatta öldüğü zaman kimse öldüğüne kanaat etmemiş. Demek ki öyle bir etkileyici bir insan ki insanlara şey yapıyorlar. Yüzünü açıyorlar gösteriyorlar. Bakın İbn-i Sayyad öldü diye. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle bir adam var. Sahabeler döneminde. En son konumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Belki hadislerde tam olarak hükme bildiriliyordur ama bu konuyla ilgili tüm hadisleri araştırmadığım için burada bizim alacağımız bazı insanlar İbn-i Sayyad gibi bazı insanlar bazı şeylerden haberdar olabilirler. Ne ile haberdar oluyorlar? Cinniler, şeytanlar vasıtasıyla haber alıyorlar. Evet. Ama bu haberler asla Allah Azze ve Celle'nin gaybında sakladığı, bilinmeyen olarak kendi katında sakladığı şeyler değildir. İnsanların bilmediği, kendi katından, gaybından çıkmış şeyler.
Evet,
üçüncüsünü söylemiştik. Yani falcıya gitme hususunda, eğer birincisi neydi? Gider de söylediklerini tasdik etmezse haram bir iş işlemiştir. Dolayısıyla bununla kendisine bir ceza tereddüp eder. Yani cezayı hak eder, ukubeti hak eder. İkincisi gider, tasdik eder ise bunun durumu daha tehlikelidir. Çünkü Kur'an'ı yalanlamıştır. Üçüncüsü imtihan etmek için gider, doğru mu yalan mı söylüyor diye. Dördüncüsü de onu, yani bu gibi falcı kimseleri acize düşürmek, onun yalancı, onun Kur'an'ı yalanladığını haber vermek için, insanlara anlatmak için, açıklamak için gider ve onu imtihan ederse, bu istenilen bir şeydir. Bu doğru Musa olan bir şeydir. Efendim?
Musa Aleyhisselam
gibi. Aleykümselam ve rahmetullah. Musa Aleyhisselam gibi dediniz.
O da şeyle sihirbazlarla, yılanlar, şartlar.
Musa Aleyhisselam tabi Allah Azze ve Celle'nin emriyle şey yapıyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın önüne o sihirbazlar bütün hilelerini attıkları zaman evcese fî nefsihî hîfeten Musa. Nefsinde diyor bir korku hissedi. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّا مَعْكُمْ Allah Azze ve Celle korkma, biz seninle beraberiz diyor. وَاَلْقَى فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا Sağ elindeki, yani o asanı at, onların yaptığı şeylerin hepsini yutacaktır diyor. Ve nihayetinde de öyle oldu. Evet. Aleykümselam. Cinniler, kardeşlerim, onların kendilerine mahsus bir yaratılışları söz konusu. Zaman zaman bahsediyoruz. İlk önce bunların semadan haber almaları yasak değildi. İslam geldiğinde, Kur'an inmeye başladığında yasaklanıyor. Hadisler bize bunu anlatıyor. Bununla beraber onlar birbirlerinin üzerine çıkıp melekler arasında Allah Azze ve Celle'nin emir buyurduğu şeyi kapmaya çalışıyorlar. O kapan kimse, en üstteki cin, aşağıya atıyor. Yalnız onu bir ateş topuya takip ediyor. Allah Azze ve Celle'nin ateş topu takip ediyor ve onu yakıyor. Ya attıktan sonra ya da atmadan önce. Allah'ın dilemesiyle. O bir tane gelen, yukarıdan, semadan gelen haberi hadiste geldiği üzere 99 tane yalan katıyor. O kahine geliyor, en alttaki kahine. O da insanlara açıklıyor. Kendisinin de yalanlarını katarak.
Hocam o cinli şeytanla.
Şimdi bakın cin eğer Müslümansa, iman ediyorsa cin ismini alıyor. Ama cin kafirse, cin olmakla beraber bu bir cins isimdir. Aynı zamanda şeytan grubunun içerisine giriyor. Çünkü şeytanın aleyhillâne, iblisin yani, iblisin. O cennetten Adem ile Havva'nın kovulmasına sebep olan iblis dediğimiz şeytanın yardımcılarıdır bu cinler. Hangi cinler? Kafir olan cinler. Bunlara da şeyatayın, yani şeytanlar diye isim veriliyor Kur'an ve sahih hadisler. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar, bu cinler topluluğu diyorlar ki kendi aralarında, biz daha önce semaya çıkıp bir takım haberler alıyorduk ama şimdi biz bundan nehyolunduk. Yani böyle bir haber alamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Dağılın etrafa ve araştırın bu mevzuyu diyorlar. Ve ukaz belgesine geldikleri zaman Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı kıldırıyor. Sabah namazında hazır bulunuyorlar. O kıraatı dinliyorlar. Ondan sonra ve oraya gelen grup iman ediyor cinlerden. Bazı hadislere göre Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da onlara Kur'an okuyor ve iman ediyorlar. Hem Cin suresi hem de Ahkaf suresindeki ayetler buna çok açık delalet ediyor. Diyor ki Ahkaf suresinde ve iz sarafna ileke neferen minel cin yestemi'unel Kur'an'ı. Cinlerden bir grubu sana yönlendirmiştik, yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinliyorlardı. Felemma hadaruhu qalu ensitu. Hazır bulundukları zaman Kur'an'ı dinleme hususunda qalu ensitu, dinleyin dediler diyor. Felemma qadav vellev ila qamihim munzirin. Kur'an okuma bir şey, işi bitince doğru kavimlerine gittiler. Onları uyarmak için. Kendileri iman ediyor. Kavimlerini kendisi gibi, kendileri gibi cinlerden olan taifelerde uyarmak için harekete geçiyorlar. قَالُوا يَا قَوْمَنَا İnna semina kitaben unzile min ba'di Musa yehdi ilal hak ve ila tarihim mustakim. Diyorlar ki ey kavmimiz, ey bizim gibi insanlar, biz öyle bir kitap işittik, öyle bir Kur'an dinledi ki Musa'dan sonra, Musa aleyhisselamdan sonra indirilmiş. Hakka yehdi ilal hak ve ila tarihim mustakim ve dost doğru yola hidayet eder diyorlar. İlâ ahir ayet-i kerimeler böyle devam ediyor. Orada işte bu sabah namazında anlatıldığına göre cinler geliyorlar. Bir grup cin bu şekilde iman ediyor. Hadisin devamında cinler aleyhissalatü vesselam'dan yiyecek bir şeyler istiyorlar. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki üzerine Allah'ın anıldığı her böyle kemik üzerinde bol eti bulunan kemik sizin yiyeceğinizdir diyor. Ve develerin dışkıları affedersiniz ve hayvan tersleri diyelim genel manada binitlerinizin yiyeceğidir diyor. Onlara bunu söylüyor. Dolayısıyla kemiklerle ve tezeklerle aleyhissalatü vesselam temizlenmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Çünkü o kemikler üzerindeki et parçacıkları cinnilerin yemeğidir. Tezekler de onların binitlerinin bindiği neyse artık hayvan türü şeylerin yiyecekleridir. Bunlarla temizlenmeyin. Dolayısıyla bu kemikler yakılmaz. Tezekler hususunda bir şey demiyorum ama kemikler onların yiyecekleri olduğu için sobaya atıp yakılmamalıdır. Evet. Aleyhissalatü vesselam onlara bu kemiklerin yenmesini şey yapıyor.
Hocam siz
yiyecek olarak tayin ediyor.
Kur'an okudu diyorsunuz değil mi şeyde? Biraz önce açıklamalı.
Evet.
Bu hafta hadisin birinde de orada özellikle belirtiyor. Hı. Cinlerin gelip dinlediğini.
Tamam işte. Sabah namazında dinliyorlar. Yani, bir başka hadiste de dedim ya, başka bir hadiste de aleyhissalatü vesselam onlara Kur'an okuyor. Evet. Yani bu cinlerin bir şekilde Kur'an'ı dinlemesi söz konusu. Gelip dinliyorlar. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam onlara gidiyor. Onlara Kur'an okuyor. Bunlar doğrudur. Yani rivayetler farklı farklı. Her ikisi de söz konusu Allah-u Alem. Evet. Şimdi bu namazın kabul edilip edilmeme mevzusunu biraz daha şöyle detaylandıracak olursak 40 gün namazı kabul edilmez diyor yani Arrafa falcıya gelen sonra da onun dediklerini tasdik eden eğer bu namazın kabul edilmemesi namazın şartı olmuş olsa hiçbir şekilde namazı kabul edilmez anlaşılması gerekiyor. Mesela burada anlatıldığına göre namazın kabul edilmesi için abdest almak şarttır. Abdestsiz namaz kabul mudur? Hayır, kesinlikle. Çünkü aleyhissalatü vesselam abdestsiz namaz ve gaspla elde edilmiş, hıyanetle elde edilmiş daha doğrusu, hıyanetle elde edilmiş maldan sadaka kabul edilmez diyor. Ve bunun gibi hadiste. Veya gasp edilmiş böyle başkasından zorla alınmış bir yerde namaz kılarsa bir insan bunun da namazı kabul edilmez diyor. Bu alimlerin ifadesine göre. Onu da tabii hadislerden alıyorlar. Bu da namazın kabul edilmesine engel bir şeydir. Abdestin olmaması şart. Dolayısıyla Arraf'a giden yani Falci'ye giden bir kimse namazın şartı açısından değerlendirilecek olursa namazın hiçbiri kabul değildir. Namazın hiçbiri kabul değil. Ama sıhhati açısından değerlendirilecek olursa bu durumda da namaz kılmıştır kimse ve zimmeti, namaz sorumluluğunu atmıştır ama sevabı elde edememiştir. Evet. Yani tam bir şekilde onun üzerine namazdan elde edeceği sevabı elde edemez manasındadır. Evet. Yani ki, sanki bu durumda şöyle ki, bir kimse namaz kılmıştır, aynı zamanda da falcıya gitmiştir, zimmeti üzerinden atmıştır namaz sorumluluğunu, ama yarın ahirette bu kimse o namazda geldiği zaman o namaz hayırdan, sevaptan hiçbir şey, o namazda hayırdan ve sevaptan hiçbir şey olmadığı için terazide sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir durum olur ve yani ağır basmaz, bir şey ifade etmez manasına geliyor. Sanki kabul edilmemiş gibi. Demek istediğimiz şu, bu tür insanlara gidip de soru soran kimsenin namazı tehlikededir. Eğer ki zaten az önce söylediğim gibi tasdik eder ve gaybı bildiğine kesin inanırsa, Allah Azze ve Celle'nin gaybı bildiğine inandığı halde, iman ettiği halde onun da bildiğine inanırsa, o zaman zaten küfürdür bu. Dinden çıkar, Allah korusun. Evet. Ve namazı da burada söylendiği gibi tehlikelidir. Ya tamamen iptal olur ya da namaz sorumluluğundan kurtulur ama hiçbir sevap elde edemez.
Bilmiyorsa hocam o kişi.
Bilmiyorsa yani. Cehalet söz konusu ise İslam dininden çıkmaz. İslam dininden çıkmaz. Ama yine günah işlemiştir bu kimse. Sorması gerekir. Öğrenmesi gerekir.
Günümüzde şu bunu yapanlar bilmiyor yani. Ben öyle evet. Yani.
İslam dininden çıkmaz. Bilmeyen. Cehalet özürdür İslam'da. Cehalet özürdür. Şimdi her kim diyor içki içerse 40 gün namazı kabul edilmez diyor. Bunun gibi başka hadisler de var, sahih hadisler. Burada kastedilen 40 gün hususunda bir açıklama yok. Bir sebep yok, bir illet yok. Dolayısıyla bizim buna teslim olmamız gerekiyor. Kale Allah, kale Resulullah. Allah böyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Yani teslimiyet esastır. Hadi bir yüzünü yıka da gel. Evet, bu 40 gün hususunda da Muhammed Salih Hüseyin aşağı yukarı bunları söylüyor. Yani burada 40 günle tahsis edilmesinin herhangi bir şeysi yoktur diyor, sebebi illeti. Ancak mesela içki içen kimsenin 40 gün namazın kabul edilmemesi hususunda mesela bugün ne açıklanıyor? 40 gün o içkinin, alkolün izleri vücutta kalıyor diyorlar. Yani bu eğer tıbben tespit edilmişse bu hadisin bir mucize olduğunu gösteriyor. Zaten mucize de elhamdülillah biz iman ediyoruz da, hani tereddüde olanlar için gerçekten önemli bir açıklama aslında.
Şimdi hocam bu şey mesela şeye gitti, o şekilde bir günah işledi. Sonra tövbeyle onu yaptığı zaman yine 40 gün yani yine kabul olmuyor mu yani?
Tövbe tabii ki. Yani tövbe Allah Azze ve Celle biz burada özellikle söylediğimiz şeyler, bu işleri devam ettiren, bununla iştigal eden ve bunun meşruluğuna inanan, tövbe de etmeyen kimseler için. Elbette ki tövbe eden kimseler bundan müstesnadır. Onun hükmüne zaten geleceğiz. Allah Azze ve Celle Zümer suresinde قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani her türlü günahı işleyen, büyük küçük her türlü günahı işleyen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnna Allah'a yagfiru zunube cemi'a. Muhakkak Allah-u Teala günahların hepsini bağışlar diyor. Tövbe etmek esas. Tövbe ederse insan kurtulur. Ancak sihir yapan bir kimsenin, geçen hafta söylediğim gibi, tövbeye davet edilmez o. O hemen öldürülür.
Taşlanarak.
Çünkü onun efendim taşlanarak değil, kılıç darbesiyledir. Asli öldürme kılıç darbesiyledir. Taşlanarak öldürme nerede? Zina.
Zinada.
Allah korusun.
Hocam,
Allah
Azze ve Celle muhafaza. Hocam hani kabul olmuyor deniyor ya. Mesela o gün mesela içki içti. Ertesi gün hani namaz kılıp tövbe edecek. O zaman namazı kabul
edecek demeyelim de etti.
Etti, namazı kabul olmuyor mu gene?
İnşallah olacaktır. İşte burada kast edilen yani iki tane açıklama yaptık ya, onun ikincisi esastır. Yani kişi içki içti, tövbe etti, Ondan sonrası için artık 40 gün ifadesi namazın sıhhati açısındandır. Yani şartı açısından değil. Namaz kılmıştır, zimmetten kurtulmuştur ama sevabını elde edemez. Bununla beraber söylediğin gibi tövbe etmişse, nasuh bir tövbeyle, samimi bir tövbeyle tövbe etmiş, bir daha ona dönmemişse, dönmez ise inşallah onun 40 gün kıldığı namazlar da kabul edilir diye ümit ederiz. Burada kastedilen 40 gün asli itibariyle içki içer, namaza devam eder, ondan sonra tekrar içer, tövbe etmez, tekrar namaz kılar, yani namazına devam eder, içki içer şeklinde anlaşılması gerekiyor. Anlatabildim mi? Hı. Yoksa samimi bir tövbeyle tövbe eden bir insan için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hani imamlar okuyorlar ya. Et-taibu minel zenbi kemen la zembeleh. Kemen la zembeleh. Günaha tövbe eden kimsenin günahı yokmuş gibidir diyor. Yani hiç günah işlememiş gibidir diyor. Tövbe esastır. Ve men lem yetub fe ulaike humu zalimun. Hucurat suresinde kim tövbe etmezse onlar zalimlerdendir diyor. Tövbe esastır. Allah Azze ve Celle öyle büyük günahları bize işletmesin. Eğer böyle bir şeyle de karşılaşırsak, bizi uzak eylesin. İçine de düşersek hemen tövbe etmeyi nasip etsin. Evet. Bununla ilgili bir delil daha verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Hakim'de rivayet edilen bir hadiste kim falcıya gelir yahut kahine gelir ve söyledikleri şeyi doğrularsa, tasdik ederse Muhammed'e indirilen şeyi inkar etmiştir. Muhammed'e indirilenle kastedilen ne? Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiştir diyor. Evet. Bir başka hadis İmran bin Hüseyin'den merfu olarak. Merfu ne demek? He? Merfu ne demek?
Cümleyi bir daha kurun hocam.
He? Merfu. Cümleyi boş ver. Merfu ne demek?
Merfu hadis.
Ne demek merfu hadis?
Geçerli mi?
O mekruh.
Defalarca söyledim bunları.
Geçerli. Sağlam.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
yasak
mı? Aleyhisselatü Vesselam'a dayanan onun söylediği sözlere merfu hadis evet. diyor. Mevkuf ne demek?
Kopmuş demek. Kopmuş.
Ona dayanmayın. Efendimiz'e dayanmayın.
Uyduruk.
Ha? Uyduruk hadisler. Uyduruk.
Hayır. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz.
Yani işte yorum yapıyoruz.
Sahabenin söylediği sözlere mevkuf denir. Biraz sizi söyle. Sorgulayayım ben.
Tevatür diyorduk hocam. Tevatür hadis diyorduk.
Tevatür ne demek?
Yani çok güzel olan bir şey. Sağlam bir
şey.
Tevatür. Üç, en aşağı 3 ve daha fazla kimselerin sahabeden itibaren rivayet ettiği hadisler. Yani en aşağı 3 ve onun üzeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100'e kadar. Mesela bir tane hadis var. 100 tane değişik kimseden rivayet edildiği söyleniyor. Ayrı ayrı. Rivayet edilen hadislere tevatür denir. Kur'an-ı Kerim'in güvenilirliğinin hemen altında ne vardır? Tevatür hadisler vardır.
Ondan sonra merfu.
Ondan sonra sahih hadisler gelir. O da kısımlara ayrılır.
Merfu, mevkuf.
Peki tevatür hadisin şeyi ne? Derecesi ne? 100 tane zincir varsa ortada.
Nasıl derecesi? Derecesi tevatür işte.
100 ayrı kişi yani.
Diyor ki İmran bin Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam uğursuzlukta bulunan, uğursuzluk addeden yahut da kendisi için uğursuzluk talebinde bulunan, yani uğur veya uğursuzluk uğur talebinde bulunan ne gibi böyle uğurluluk addedilen insanlara gidip de veyahut da herhangi bir insana gidip de bu sihirbaz gibi insanlara kuşları benim için uçur da şu şöyle mi olacak, böyle mi olacak, nasıl olacak şekil diye bu şekilde uğurluluk talebinde bulunan kimse yahut kahinlik eden, kendisi için kahinlik talebinde bulunan, kehanet talebinde bulunan, az önce söylediğim gibi bir kuş uçuruyor, uğurlu mu uğursuz mu diyor. İşte yan tarafa, sağ tarafa uçarsa uğurlu, sol tarafa uçarsa uğursuz veya ses çıkarırsa şeklinde, geçen hafta söylediğimiz gibi. Yahut da kehanette bulunuyor. Benim işte şöyle şöyle yaparsan şu şu olacak veyahut da şöyle bir hadis olacak diye kehanette bulunmak. Veyahut da kendisi için ben şöyle yapsam nasıl olur diye soruyor kahine. O da onun için kehanette bulunuyor. Kehanet talebinde bulunmak. Yani ileride olacak hadiselerle ilgili. Yahut sihir yapan veyahut da kendisi için sihir talebinde bulunan kimse ve kahine gelen kimse, söyledikleri şeyi doğrulayan kimse muhakkak ki Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Evet. Bu da Bezzar'da rivayet edilmiştir. Ceyyid bir senet ile. Bu hadisin sıhhatiyle ilgili inşallah önümüzdeki hafta vereceğimiz şey de notlarda. Bu haftanın konusu hazır değil not olarak. Geçen haftanınkini vereceğim inşallah. O zaman belirtiriz. Allah nasip ederse. Evet. Burada bir şey söyleyelim. Bir şeyi haber vermek, meşru olan bir şey haber vermek her zaman için arraflık veyahut da kahinlik diye isimlendirilmez. Gayb ilmine taalluk ediyorsa, yani gaybtan bir bilgi ve haber veriyorsa, bu arraflık yani falcılık ve kehanetle alakalıdır. Arrafla kahin arasında alimler, yani onu tabir etmede, ifade etmede ihtilaf etmişlerdir. Genelde arraf, yani falcı, öne çıkan şeylerle, mesela çalınmış olan eşyaların, kayıp eşyaların yerini gösterme hususunda insanlara bir takım açıklamalar yapan kimselerdir. Yani falanca eşyanın yeri, çalınan eşyanın yeri şurası diye. Yani öne çıkan bazı izlerle mi diyelim artık, bazı şeylerle çalınan eşyanın yerini söylüyor bu ya. Buna arraf diyorlar, yani falcı diyorlar tabir edilirken. Kahin ise genelde gaybi şeylerden haber veren insanlara diyorlar. Bazen ikisi de birbirinin yerine kullanılmıştır. Arraf için aynı zamanda kahindir de demişlerdir ki Allah alem bu isabetli bir şey. Çünkü arraflar, yani falcılar aynı zamanda el okuyarak, fincan okuyarak gelecekle ilgili bilgiler vermeye çalışıyorlar. Her ikisi de malum. Her ikisi de inkarı gerektiren işlerdendir. Haram işlerdendir.
Şöyle bir soru geldi. Arraf'tan bilgi alıyorsun ya. Arraf'tan bilgi, aldığın bilgi doğrultusunda bir şey buluyorsun. Yani oradan, ondan senin menfaatine olan bir olay var.
Evet.
İşte arabası çalıyor insanın. Araba nerede falan geliyor. Yani bir şekilde. Onu gidip orada bulabiliyorsun. Peki bu durumda
haram işlemiş olur bir insan.
Bir insan haram işlemiş olabilir ama.
Hani dedi ya hadisin başında. Kim Arraf'a giderse ve bir şey sorarsa, ondan sonra sorduğu şeyi de tasdik ederse. Alimler diyorlar ki kim sorarsa tasdik etme yok bak. Kim bir şey sorarsa tasdik etmeksizin haram işlemiştir. Yani küfür söz konusu değildir. Küfüre girme söz konusu değildir ama haram işlemiştir. Çünkü mücerret olarak sırf arrafa, falcıya gitmek bir kere sakat. Neden sakat? Neden tehlikeli? Çünkü onu yol edinmiş oluyorsun, başkalarına da sebep oluyorsun. O da onunla ne yapıyor? Geçimini sağlıyor, onu meslek ediniyor ve insanlar onu artık bilir kişi tayin ediyorlar. Tehlike burada.
Tamam, ama peki bir de orada şu var. Hani soru aklıma geldiği için soruyorum.
Tabii.
Onu tasdik etmek için değil de. Oradaki insanın mağduriyeti gider diyor bir şekilde, Allah'ın verdiği bilgiyle.
Evet.
Yani bu yoldan bakırsan nasıl olacak? Yani insan
doğruluğuna
doğruluğuna değil de adam bunu biliyor. Yani işte bir takım kilerle, hurdalarla veya işte şeytani bilgilerle sana bilgi veriyor. Senin de orada mağduriyetin gideriliyor. İşte çok bir araba almışsın, çok bir inek kaybetmişsin, inek yok ortada. İnek süt sadece çocuklar hasta yanmış, ne bileyim işte falan filan, köylerde olan şeyler. Ve gidiyor adam, ineği oradan buluyor. Hırsızlanmış bir adam götürmüş. Veya işte arabasını, her neyse, gidiyor olan bir şeyini buluyor. Şimdi burada insanın bir mağduriyeti var. O adamın, yardım edemeyelim de, o adamın bilgisiyle mağduriyetini gideriyorsun. Bu mağduriyetin giderilmesindeki şey var mı, sıkıntı var mı orada?
Tabii ki var. Biraz önce söylediğim gibi yani o adam artık meşruluk kazanıyor. O arraf dediğimiz adam meşruluk kazanıyor. Burada kişinin ne yapması gerekiyor? Bu bir imtihandır. Kişi bir şeyini kaybetmiştir. O elden gitmiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onu imtihan ediyor. Sabredecek, meşru şeylere yapışacak. Allah Azze ve Celle'ye dua etse, ondan sonra ondan yardım dilese, Allah-u Teala eğer dilemişse o malı ona geri gönderecek. Yoksa o onun için inşallah bir temizlik olacaktır. Ama gider de Allah Azze ve Celle'ye duayı, ona tevekkülü bıraktı, bir arrafa gitti. Ne oldu? Dininde fitneye düştü. Çünkü arrafa itimat etmeye başladı. Ondan sonra malı arraf vasıtasıyla, falcı, kahin vasıtasıyla buldu. Başkalarını da o işe teşvik etmiş oldu. Bu çok tehlikeli bir iştir. Onunla imtihan oluyor. Tıpkı bu şuna benzer. Bakın, bir insan gidiyor, çocuğu olmayan bir kadından bahsedelim. Bir türbenin yanına yatıyor. Ondan, gerçekten bunu yapanlar var, gülmeyin. Bunu yapıyorlar insanlar. Hediye bırakıyorlar. Benim gözümün önünde oldu bu olay. Hediye bırakıyor oraya. Ondan sonra çıktıktan sonra aradan zaman geçince hamile kalıyor. Bu, oraya gittiği için hamile kaldığını mı gösteriyor yoksa Allah Azze ve Celle ona o malı iade etti. Ama o kimse oraya gitmekle fitneye düştü. Aynen Arraf'ın onu bulması gibi. Arraf bir kimse her halükarda o malı, kayıp malı bulacak diye bir şey yok. Bulabilir. Cinniler, şeytanlar vasıtasıyla bulabilir. Allah Azze ve Celle o yolla, o batıl yolla o malı ona iade ettiği zaman ne hayrını görecek? İnanmaya başlayacak ki o arraf doğru söylüyor. Kahin doğru söylüyor. Fitneye düşecek. Tıpkı işte o şeyde çocuğu olmayan kadının bir türbenin yanına gidip de yatması gibi. Her şey Allah Azze ve Celle'den. Ama gidilen yollar, yapılan işler, tutunulan sebepler haram mı, helal mi? Buna bakmamız gerekiyor. Haram olduğu zaman ve küfür olduğu zaman kişi dininde fitneye düşmüş, tehlikeli bir yola girmiş demektir. Belki de dininden çıkacak. Mesela anlaşıldı mı bilmiyorum. Evet. Buyurun.
Hoca zarar verebiliyor mu hocam mesela hırsızlık yapana? Ben çünkü dedemin bahçede geziyordum. Böyle. Yan komşusunun altınları çalmış, Almancıydı. Onlar da herhalde hocaya gitmişler. İşte adamı çatlatıyormuş, şöyle bir şey dedilerdi. Ben gezerken bir poşet elime de aldım, bir alt kaldırdım. Tüm içinde 30-40 tane bilezik böyle, altın, bayağı bir yüklü ya. Şimdi mesela elime 200-300 milyarlık var yani. Onları ben de aldım, hemen dedemin yanına götürdüm. Dedem de biliyormuş onların herhalde hırsızlık olduğunu. Götürdük, verdi dedem. De onlar da öyle dedilerdi yani, hoca okutturup yani hırsız onu daraltıp oraya getirip attı diye dedilerdi, bilmiyorum yani.
Hırsız etkileyen mi?
Bu sakat bir şey. Evet, bunu söylüyorlar. Hoca denilen adamlar, bunlar hoca olmuyorlar. Hoca bozuntusu insanlar. Dinini bilmeyen insanlardır. Cinleri vardır bunların. Cinleri kullanıyorlar. O hazineye sahip olan başka bir cinler de var. Eğer kendi cini kuvvetli ise, şeytanı kuvvetli ise onlara galip geliyor. Ondan sonra o çalan adamı etkiliyor. O da getiriyor ona şeyi, hazineyi bıraktırıyor. Cinler vasıtasıyla bu haram bir yoldur. Çok tehlikeli bir şeydir. Burada işte sizin daha önce inandığınız gibi, inşallah artık bu derslerden sonra böyle inanmadığınızı düşünüyorum. Hoca veyahut da cinlerle iştigal eden insanlar insana yani zarar verebilir, fayda verebilir. Hayır, böyle bir şey yok. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Abbas'a diyor ki eğer diyor Allah sana bir şey, bir fayda dilese, insanların hepsi bir araya gelseler, bütün insanlar toplansalar, hatta yani bunun içerisinde cinler de biz dahil edebiliriz. Bütün mahlukat bir araya toplansa diyor, bütün insanlar bir araya gelse, seni Allah'ın vereceği bu faydadan engellemeye çalışsalar buna muktedir olamaz. Allah onu sana dilediyse onu verecek. Aynı şekilde zarar hususunda da. Yani sana Allah Azze ve Celle bir zarar vermek istese, bütün insanlar bir araya gelse, o zararı def edip sana fayda sağlayamazlar. Her şeyin Allah'tan olduğuna bileceğiz yani. Bu tevhid inancıdır. Bu Allah Azze ve Celle'ye sapasağlam bağlanmaktır. Ondan sonra cinlerin insana zararı var mı? Var. İnsanın zararı var mı? Var. Bu hoca olabilir, başka bir insan olabilir, doktor olabilir. Bu zararlar ise Allah Azze ve Celle'nin dilemesindendir. Biz buna tedbir alırız. Ne yaparız? Doktora gittiğimiz zaman ehil insana gideriz ki zarar vermesin. Hocaya gittiğimiz zaman da ehil hocaya gideriz ki doğru şeyleri söylesin diye. Anlatabildim mi? Mesele budur ya.
Şimdi burada şey aklıma geldi hocam. Hani tüm insanlar toplansa da sana zarar verip zarar veremezler ifadesi.
Evet.
İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası gibi. O kadar ateşin içerisinde İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ni yapmadı.
Tabii. Evet.
Veya da tam tersi bunun. Madem ki bu Arraf, kahin bir şeyler biliyor. O altını yanına getirir. Kardeşim niye başkasına verirsin? Ondan sonra. Veya işte falan yani, yerler.
Osman kadar bir şey demişti.
Yok, yani. Genel olarak söylüyorum. Evet. Adam diyor mesela işte şurada düşün.
Cinlerin kullanılmasına gelince Şeyhül İslam İbni Teymiye Ebul Abbas rahmetullahi aleyh cinlerin bu şeytan türünde olan cinlerin gaybi bilgiler verme, bir renk kimseye zarar verme, ondan sonra fitne, fesat için kullanılması kesinlikle haramdır. Bunlardan bu yönüyle istifade etmek haramdır. Ve insanı eğer sihirde kullanılıyorsa dinden çıkarmaya kadar götürür. İkincisi, bunların meşru, mubah olan işlerde kullanılmasına gelince az önce söylediğin gibi. Mesela daha önceki dönemlerde de burada da anlatılıyor. Bir tane kadının bir cinnisi varmış. Bir gün Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh gelmeyince ona söylüyor cinine Ömer radıyallahu anh nerede olduğunu dair. O da haber veriyor. Cin ona Ömer radıyallahu anh falan yerde zekat develerini damgalıyor, işaretliyor. Yani onunla meşgul demek istiyor. O işle meşgul diyor. Cin ona haber veriyor. Bu nasıl olabilir mi? Olabilir. Çünkü cinnilerde bir özellik vardır. Bir anda bir yerden bir yere geçerler. Çünkü Allah Azze ve Celle onları min maricin min nar, ateşin özünden yaratmıştır. Bizim yaratılışımız da onlarınki farklı. Onlar da öyle saydamlık diyelim. Bir yerden bir yere geçme özelliği var. İnsanın içine de girebiliyor. Allah korusun. İnsanın içerisine girebiliyor. Ve içinden çıkabiliyor. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla bu mubah işlerde kullanılabilir diyen alimler var. Ancak ben size bunu daha önce söylediğim gibi bu mubah işlerde de kullanılmaz. Diğer alimler ne diyor? Bu mubah işlerde de kullanılmaz. Eğer böyle bir şey olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve başka birçok yerde bu cinleri kullanırdı. Hepsini bir ordu yapar, müşriklerin üzerine savardı. Veya bunun gibi birçok şeyler yani. İnsanı fitneye düşürür. Evet, Müslüman bir cin Müslümanı sever mi? Müslüman bir insan sever. Ona yardım etmek isteyebilir. Ona yardımcı olabilir. Ama Müslüman bir insan Müslüman bir insana zarar verdiği gibi Müslüman bir cin Müslüman bir insana aynı şekilde zarar verebilir. Ve insanın insana zarar vermesiyle cinin insana zarar vermesi çok farklı. İnsan insana madden zarar verir. Ama cin Müslüman bir insana zarar nasıl verir? Genelde onun itikadını etkiler. Müslüman dahi olsa bu sefer Müslüman bir insan Müslüman bir cine tevekkül etmeye, ona yönelmeye başlar. Allah korusun, bu da Allah Azze ve Celle ile kendi arasındaki dini, inancı, itikadı bozar. İşin tehlikeli boyutu budur. Anlatabildim mi? Onun için onlarla iştigal edilmez, onlardan yardım alınmaz. Ama buna rağmen onlar bazen Müslümanlara yardım edebilirler. Mesela bir tane adam vardı, askeriyeden gelmişti. Kendisinin Müslüman cin olduğunu, devamlı Kur'an okuduklarını, kendisine yardım ettiğini söylemişti. Böyle bir durum olabilir. Bir vefadan dolayı yardım ediyor olabilirler. Ama bu adam tabii onlara çok şey yapıyordu, itimat ediyordu. Çok sakat. İleride bu adam onlara itimat ede artık Allah Azze ve Celle ile bağını koparır, itikadını bozar. Bu sefer onlara güvenip dayanmaya başlar. Oysa ki onlar da bizim gibi bir mahluk. Ne zarara ne de faydaya malik değiller. İşin özü budur yani. Evet Fatuhan.
Hocam hani bu diyordunuz ya.
Ustazım Allah razı olsun.
Evet. Allah razı olsun. Evet Abdullah İbni Abbas'ın sözünü tekrar edelim. Şuraya kayıta girsin inşallah. Yani ebced hesabıyla bir şey yazanlar ve yıldızlara bakan kimseler, bu işle uğraşan kimselerin Allah'ın katında bir nasibinin olmadığını biliyorum. Olmadığını görüyorum diyor. Abdullah İbni Abbas. Şimdi ebced hesabıyla ilgili alimler açıklama yapıyorlar ve birincisi mübah olandır diyorlar ebced hesabının. Bu da bazı cümleleri hesaplayarak bir takım şeyleri, tarihi bilgileri açıklama hususunda caizdir diyorlar. Mesela Muhammed bin Salih Useymi'nin bu kitabın müellifinin şeyhi, elinizdeki tefsirlerin sahibi Abdurrahman İbn Sa'd. Tefsiri Sa'di. Abdurrahman İbn Sa'di. Evet. Tefsiri Sa'di'nin sahibi. O mesela bazı cümlelerdeki, şiirlerdeki şeyleri, kelimeleri hesap ederek bir tarihi bilgi vermiş. Bir mescidin tarihini, yapılış tarihini hesaplıyor. Yahut da fıkhi kaidelerde yahut nahiv kaidelerinde bu ebced hesabı kullanılıyor. Yani gramerle ilgili kaidelerde. Ve tarih hesaplanıyor. Alimlerin doğumu, vefatı gibi bir takım hesaplamalar yapılıyor. Bunlarda bir şey yoktur diyorlar. Anlatabildim mi? Yani Abdullah İbni Abbas'ın kastettiği sakıncalı kısım bu kısımdan değildir diyorlar. Ancak sakıncalı olan ebced hesabıyla sakıncalı olan kısım, haram olan kısım yıldızlara bakarak bir takım yazılar yazarak ebcedin aslı bir harfin karşılığında bir rakam olması ve benzeri. Bu rakamlar bir araya getiriliyor. Ondan sonra bir şey hesaplanıyor. Mesela bazı kimseler kitaplarında kıyametin ne zaman kopacağını hesaplıyorlar. Bu işte haram olan. Bunun ahiretten bir nasibi yok. Yahut da ileride şöyle şöyle hadiseler olacak diye bir takım hesaplamalar yapan bu ebced hesabıyla. Bunların ahirette bir nasibi yok. Bu haram olan. Kast edilen bu. Herhangi bir hastalık hususunda, deprem, sel, afet, benzeri şeyler hususunda hesaplamalar yapan kimsenin ahirette bir nasibi yoktur. Evet. Müellif bu kimselerin hükmü hakkında bir şey söylemedi diyor Muhammed Salih Hüseyin. Bu kahin ve müneccim, kum falı bakan kimseler ve benzeri kimseler hususunda, dünyadaki ukubeti cezalar hususunda eğer bir şey söylenmedi. Eğer biz bunların küfrüne hükmedersek, yani bunların kafir olduğuna hükmedilirse onlar tövbeye davet edilir. Eğer tövbe edenlerse ne ala? Yoksa öldürülür diyor. Küfrüne hükmedilirse. Eğer yani İslam dininden çıkmadığı hususunda küfürlerine hükmedilirse bu ne demek? Kufurdüğüne küfür demek. Yani ameli küfür işlediklerine hükmedilirse bu durumda da onlar tekfir edilmez. Bu hususta alimler arasında ihtilaf vardır. Ancak bununla beraber diyor bu insanlar yine öldürülür. Yani kafir olmadıklarına hükmedildiği halde öldürülür. Neden? Çünkü her kafir denilmeyen ancak bazı amelleri işleyen kimse öldürülmez diye bir şey söylenmez. Öldürülebilir. Ne gibi? Allah ve Resulüne harbeden kimseler. Yani bu sihirbaz mesela veya kahin ve benzeri kimseler, tamam dinden çıkmadılar ama öldürülüyorlar. Neden? Küfürleri ve fesatları ortalıkta yayılıp insanları hükme altına almasın diye. Ayet-i kerimeyi delil getirmiş. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu yes'amne fil ardı fesâdâ. Allah'a ve Resulüne harp açanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, bunların cezası ey yuqattelû ev yusallebû ev tuqatta'a eydihim ve erculuhum min hilâfın. Onların asılmaları yahut öldürülmeleri yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ev yunfe minel ardı yahut da yeryüzünden bulundukları mevkiden başka bir memlekete sürülmeleridir. Zâlike lehum hızzun fid dünya. Bu dünyada onlar için bir açıklıktır. Ve lehum fil ahirete azabun. Azın. Ahirette ise onlar için daha büyük bir azap var. Yani bu sadette eğer küfrüne hükmedilmezse bile, İslam'dan çıkmadığına hükmedilmezse bile onlar öldürülür. Neden? Sihirbaz gibi kimseler. Çünkü fesatları yayılmasın diye. Evet. Konu bitmiş durumda. Meseleler geldi. Onları da kısaca geçelim ki tamamlanmış olsun konu. Birinci mesele konudan çıkartılan kâhini tasdik etmek, kâhin bir kimseyi doğrulamakla iman, Kur'an'a iman bir araya gelmez. Kâhin bir insanı, gayıptan haber veren bir insanı tasdik eden bir kimse Kur'an'a iman etmiyor demek istiyor burada. Kur'an'a iman birlikte olmaz. Evet. Kâhinlere gidip, falcılara gidip onları tasdiklemenin küfür olduğunun açıklanması, kendisi için kehanette bulunması istenilen kimsenin zikredilmesi ve kendisi için uğur veya uğursuzluk, daha çok uğur talebinde bulunan kimsenin zikredilmesi. Yani benim için kuşunu uçur da, aslında bu tayara kelimesi, işte uğursuzluk, aslı kuştan geliyor. Kuş uçurtmak yani aslı. Kuşu uçurtuyor, onun neticesinde uğurlu uğursuz olduğuna karar veriyor. Bunun anlatılması, kendisi için sihir talebinde bulunan kimsenin anlatılması, zikredilmesi, ebced hesabını kullanan kimsenin zikredilmesi, bu hesap az önce söylediğim gibi caiz olan ve haram olan kısımlar, haram olan önemli olan onu bilelim yeter. Yoksa diğer caiz olan kısmı bizim bileceğimiz bir iş değil. Bu Arap harfleriyle yapılan bir iş. Bunu bilen insanlar kullanırlar. Bu bir ilimdir Allah alim. Evet. Kâhinle Arraf arasındaki farkın zikredilmesi. Bu da demiş daha önce dediğim gibi kavramdan, yani kavramın manasından kaynaklanıyor. Bazen alimler her bir arraf, yani falcı kâhindir demişlerdir. Bazen de kâhin gaybtan haber veren, bazı alimlere göre arraf ise, falcı ise önündeki bir takım şeylerle, işaretlerle, önüne çıkan bazı şeylerle gayb olan herhangi bir eşyanın yerini söyleyen kimselere de arraf denilmiştir. Bazen de dediğim gibi ikisi bir manada kullanılmıştır diyor. Evet. Bir kıssa vardı. O kaldı. Kısaca onu da aktarayım. O neredeydi? O mesele şununla ilgili geliyor. Anlattığımız konular içerisinde bir insanın iyimser davranması, yani uğursuzluk mevzusunda geliyor. İyimser olması, kötümser ve karamsar olmaması, bir şeyi uğursuz addetmemesi gerekiyor. Müslüman bir insanın. Bir şey yaptı hayır adına, güzel olan, hayırlı olan bir şeyi yaptı bir keresinde ve onu başaramadı. Bir şey uğraştı ve elde edemedi, başaramadı. Ona hemen karamsarlığa kapılmaması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? O işte biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Belki de Allah Azze ve Celle ona yani bir yol gösterecek, bir kapı açacak. Neticede o hayırı elde edecek, başaracak. Bir nahivci var, gramerci, Arap gramercisi, Kesai adında. Bu adam çok meşhur bir gramercidir. Gramer kitaplarında anlatılır. Bu adam bir gün karıncaya bakıyor. Bir karıncayı takip ediyor. Bir tane buğday tanesini yüklenmiş karınca duvara çıkmaya başlıyor. Geri düşüyor. Tekrar bir daha çıkıyor, geri düşüyor. Bir daha, bir daha. Defalarca o buğday tanesini bırakmıyor. Ondan sonra nihayetinde o karınca o buğday tanesiyle o duvara çıkıyor, bir tarafa geçiyor. Bundan adam ders çıkartıyor kendine. Çünkü karıncanın yaptığı ne? Kendisi için hayırlı olan bir rızık temin ediyor. Yani buğday yüklenmiş, onu geçirmeye çalışıyor. Ama defalarca düştüğü halde bırakmıyorum. Nahi konusunda da diyor ki eğer ben bu karınca gibi hareket edersem ben başarırım diyor. Ve nihayetinde de aynen onun gibi nahi konularına kendisini veriyor ve Kufe'nin alimi oluyor. Nahi hususunda. Çok önemli bir alim oluyor. Evet. Bunun gibi yani demek istediğim hayırlı bir mevzu var ise onda gayret etmek, ümitsizliğe kapılmamak, uğursuz bir şeyi addetmemek gerekiyor. Hâzâ vallâhu alem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed subhanekallâhu ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.